Ayrım 6.
Şevki'nin Paris'te yaptığı gibi Faysal da aynı zorba davranışları sergilemişti. Ne var ki Şevki, televizyon kameraları ve basın tarafından izlenirken Faysal'ı kısıtlayacak hiçbir şey yoktu. İstediği gibi zorbalık etme, dayılanma ve aptalca sırıtıp böbürlenme özgürlüğü bulacaktı kendinde. Alt tarafı sadece kadınlarla, yabancı kadınlarla uğraşıyordu. Kendimi hem öfkeli hem de zayıf hissediyordum. Ne yazık ki hakkında neler düşündüğümü suratına haykırmak için bile ulaşma şansını bulamadım bu herife. Odada bu kadar insan varken özel hiçbir şey konuşamıyorduk, dedi annem. Bu yüzden Yana, adamlara odadan çıkma inceliğini gösterirlerse üzerine değiştirmek istediğini söyledi. Güldüm. Arap erkeklerinin çoğundan uzun olup korku belirtisi göstermeyen şule saçlı bir kadını idare etme konusunda acemi olduklarını biliyordum. Gittiler mi? Diye sordum. Evet. Sonra ne oldu? Nadia peçesini açtı ve birkaç dakikalığına rahatladık. Nadia'ya Fransızlarla geldiğimiz zamankinden daha iyi bakabildim. Çok yaşlı görünüyor Zeyn. Annemin çocuğu hakkında konuşurken sesinin çatlak çıktığını duyabiliyordum. Cildi o kadar kurumuş ve bozulmuş ki köseleye dönmüş. Her Allah'ın günü yakıcı güneş altında çalışır veya ilkel bir kuzinenin yoğun sıcağı üstünde eğilip kalkarsanız değişmeye mahkumsunuzdur. Beslenme şekliniz yavan ve tek düzeyse, uykunuzu iyi alamıyorsanız, cildiniz tüm bu zorluğa katlanmak zorunda olmayan bir kimseninkinden iki kat daha çabuk yaşlanır. Her şey bir yana, zor hayatının öyküsü en çok Nadia'nın gözlerinden okunuyordu. Biz geri döndüğümüzde fotoğrafçıların duvarla çevrili bahçede çektikleri resimler tüm dünyaya gösterilmiş ve onları gören insanlarda dramatik bir etki uyandıran şey Nadia'nın peçenin altından dışarı bakan mutsuz gözlerindeki ifade olmuştu. İngiltere dahil birçok ülkede Soldun yayıncıları kitabın ön kapağını değiştirip zihinlerden silinmeyecek bu imgeyi kullanmaya başladılar. Annem, Nadia için yolladığımız fotoğraflarımızın hepsini göstermiş ona. Yana, sonradan kameralar için poz veren fotoğraflardaki insanların gülümseyen, mutlu yüzlerine her bakışında Nadia'nın gözlerinden yaşlar aktığını söyledi. ''Niçin küçük kız kardeşlerim gibi yaşayamıyorum?'' diye sormuş. Bu soruya ne Yana ne de annem cevap verebilmiş. 1980'de geriye bıraktığı çocukların ancak hayaline benzeyen, şimdi birer yetişkin olmuş kardeşlerinin yüzlerine bakmak ona çok garip gelmiş olmalı. Annemle birlikte 6 yıl sonra ilk kez gittiğinde Mo'yu görmek dışında Yemen'de birkaç hafta tatil yapacağını düşünerek çıktığı yolculuktan beri onları görmemişti. Şimdi benden küçük 3 kız kardeşimin birbirini görmeyeli neredeyse 20 yılı oluyor. Hepsi de zamanla solup değişen anılara tutunmaya çalışıyor. Nadia için Aşiye ve Tina'nın İngiltere'de nasıl bir hayat yaşadığını hayal etmek zor olmalı. Tabii onlar için de Yemen'deki ablalarının tek düze bir uğraş içinde bitmek bilmeyen günlerini hayal etmek zor. Annem ve ben Aşiye ile Tina'ya olup biten hiçbir şeyin dışında tutmak istemedik. Yine de acımızı mümkün olduğunca onlara yansıtmamaya çalıştık. Hiçbir yarar sağlayamayacaksa niçin kendimiz gibi onları da üzecektik ki? Gerçi biz acı çektiğimiz için onlar da acı çekti. Fakat diledikleri yerde yaşayıp kendi seçimleri olan erkeklerden çocuk sahibi olarak normal batılı hayatlarını sürdürmeyi de başardılar. Birmingham'da birbirimize yakın oturuyor ve her zaman görüşüyoruz. Çocuklarımız İngiliz kuzenleriyle yakınlar. Fakat Yemenli kuzenlerinin aşubede nasıl yaşadıklarını hayal bile edemiyorlar. Bambaşka iki dünya gibi. Aradaki tek bağlantı acı dolu geliş gidişlerimizde yanımızda taşıdığımız birkaç fotoğraftan ibaret. Birlikte otel odasında oturdukları o gün annem Nadia'ya ''Niçin şimdi bizimle birlikte elçiliğe gelmiyorsun?'' diye sormuş. ''Pasaport işlemlerini hallederiz ve bizimle evine İngiltere'ye uçabilirsin.'' ''Yapamam anne.'' demiş Nadia. ''Sorun onlar.'' Bunu söylerken kapıyı ve dışarıda onu alıp götürmeyi bekleyen adamları işaret etmiş. Yarım saatin sonunda gerçek anlamda konuşmaya daha yeni başlamışlarken Muhammed kapıdan kafasını uzatıp Arapça ''Hadi gel orospu'' diye seslenmiş. Nadia da sessizce çocukları toplayıp onunla birlikte odadan çıkmış. Annem kocasının ne dediğini aktardığında Muhammed ile Nadia'nın ilişkilerinin nasıl olduğunu anlamıştım. Nadia'nın kocasının yolculuğa çıkmasını veya deniz aşırı bir yerlerde işe girmesini nasıl iple çektiğini, dönüp eve gelmesinden nasıl korktuğunu hayal edebiliyordum. Muhammed'in çocukların önünde küfür edip onu nasıl küçük düşürdüğünü ve Nadia'nın bu aşağılamaların ruhuna erişmesine izin vermektense duygularına gem vurmayı nasıl öğrendiğini düşünebiliyordum. Nadia, yanlarında çok çabuk götürülmesine rağmen annemle yana onun şehirde olduğunu bildiklerinden kendilerini biraz daha iyi hissetmişler. O gün sadece yarım saat beraber olmalarına izin verilmiş olsa bile adamların gerginliği ve bekçiliği azalınca onunla biraz daha vakit geçirebileceklerini düşünmüşler. Yanının sadece bir dost olduğunu, gazeteci olmadığını anlar ve Nadia'nın yalnızca annesiyle biraz vakit geçirmek istediğine ikna olurlarsa muhtemelen birkaç saat daha birlikte vakit geçirmelerine izin verilebilirmiş. Muhammed bile şehirdeki sosyal hayatın tadını çıkarırken Nadia ve çocukların bu şekilde oyalanmasına ses çıkarmazmış belki. Gelecek haftalarda Nadia'nın korkusunu hafifletip kaçma fikrine razı etmek için yeterince güven vermeyi ümit ediyorlarmış. Hastanenin kolaylıklarından yararlanmak için bebek doğana dek Nadia'yı taizde tutabileceklerini de düşünmüşler. Eğer hastanede kalırsa uzman doktor ve ebeler Nadia'nın Tina'nın doğumu sırasında aldığı yarayı muayene edip daha az acı çekmesini sağlayabilirlermiş. Buluşmalarının zalimce kısa kesilmesine ve Faysal'la Muhammed'in ikide bir onları rahatsız etmesine kızmalarına rağmen hiç olmazsa bir mesafe kat ettiklerini hissetmişler. Annem telefonda planlarının tam olarak ne olduğunu söylemedi bana. Konuşmamızı dinlediklerini biliyordu. Fakat ben söylediği şeylerden neyi akıl ettiğini kestirebiliyordum ve işlerin dilediği gibi gitmesi için dua etmeye başladım. Ne yazık ki ümitlerimiz çok geçmeden suya düştü. Ertesi gün annemle yana Nadia'nın tekrar otele getirilmesini boşuna beklediler. Sorduklarında köye geri götürüldüğü söylenmişti. Her telefon edişimde başka buluşmaların ayarlanıp ardından ertelendiğini, başka sözler verilip tutulmadığını duyuyordum. Umudumu yitirmeye başlamıştım. Olup bitenleri telefonla takip etmeye çalışmak hiçbir şeyin değişmediğini daha açık biçimde gösteriyordu. Yaptıkları yolculuğun tümüyle boşa çıktığını hissediyordum artık. Ümitlerinin yükselip sonra suya düşmesine rağmen annemle yana kendilerine uzatılan her dala sarılıyorlardı. Öte yandan her an günlerin acımasızca Nadia'nın bebeğinin doğumuna doğru geri saydığının da farkındaydık. Sonunda anneme Nadia'nın hasta olduğu için köyden çıkıp Taiz'e gelemeyeceği söylenmiş. Annem de bu durum karşısında kızını bir kez daha görmeden İngiltere'ye dönmeyeceğini, doğumun yapılmasını bekleyeceğini kesin bir dille belirtmiş. Annemin Faysal'la ilgili şikayetini valiyi ciddiye almış ve annemle yanının önünde Nadia ile görüşürlerken sergilediği kaba davranışları için onu azarlamış. Gerçekten utancından ezilip büzülüyordu, dedi annem. Öyle anlaşılıyordu ki annem Faysal'ın yerin dibine geçtiğini görmekten memnun olmuştu ama hayat boyu karşısına çıkacak bir düşman da kazanmıştı. Bir kadın tarafından böylesine aşağılanmak Faysal'ın gururunun fazlasıyla incitmiş olmalıydı. Faysal'ın azarlanması işlerini iyice zora sokmuş gözüküyordu. Annem ve yana zamanlarını etkili olabilecek kişilerle temasa geçmeye çalışarak harcıyorlardı. Herkesin anlatacak farklı bir hikayesi vardı ve kimin yalan kimin doğru söylediğine karar vermek mümkün değildi. Annemin tutunabildiği tek dal Nadia'yı bir kez daha görmeden hiçbir yere gitmeyeceğinde inat etmesiydi. Birkaç hafta sonra annem ve yana bir gece akşam yemeğinden otellerine dönerken Faysal muhtemelen onlar için pusuya yattığı karanlık ve dar bir sokaktan önlerine çıkmış. Garip bir yakınlık gösteriyormuş ve annemle yanaya sabah saat 5'te Nadia ile görüşmeleri için onları köye götürecek bir arabanın geleceğini söylemiş. Nadia'nın hamileliği nedeniyle şehre gelemeyeceğini fakat annemin onu görmesinin sağlandığını belirtmiş. İyi ki annem o gece beni aramayı başardı da neler olduğunu anlattı. Teklifi kabul ederse başına gelebilecek şeyleri düşündüğümde kalbim hızlı hızlı atıyordu. Gitmeyeceksin, dedim anneme. Vali yardımcısının gece o saatte sokak aralarında ne işi olabilir? Hakkında mutlaka bir kötülük vardır. Teklifini kabul edersen seni bir daha göremeyiz. Hiçbir şey mantıklı gelmiyordu. İngiliz elçiliğinden biriyle gidecek olsaydı iş başkaydı. Oysa onunla birlikte gidip bir daha geri dönmese Faysal bu yolculuktan haberi olmadığını söyleyerek hemen işin içinden sıyrılabilirdi. Hem aksini kim ispat edebilirdi ki? O gece telefonu elimden bıraktığımda annemden kurtulmak istediklerini düşünüp soğuk terler dökmeye başlamıştım. 4. İki adım geriden. Son aylarda İngiliz basınında Yemen'deki yabancı kaçırma ve öldürme olaylarıyla ilgili bir sürü korkunç haber çıkmıştı. Bazı turistler kaybolurken bazıları da güvenlik güçleriyle adam kaçıranlar arasında çıkan silahlı çatışmada ölmüştü. Basın dehşet içindeydi. Fakat bu tür eşkıyalıklar Yemen'de hiç de yeni şeyler değildi. Kırsal bölgelerde insanları soyup öldüren silahlı aşiret mensuplarına her zaman rastlanır, insanlar bir daha kendilerinden haber alınamamak üzere dağlarda kaybolurlardı. Eskiden beri süre gelen bu durum nedense birdenbire büyük bir haber konusu olmuştu. Mukbene bölgesine tekrar gidersem kolaylıkla öldürülebileceğim düşüncesi benim aklımdan hiç çıkmamıştır. Neyse ki büyük tehlike içinde olduklarını bildirdiğimde annemle yana olayları abartmadığını az çok kavrayabildiler. Nadia'nın bebeğini köyde doğurmak zorunda kalacağını duymak hepimizi dehşete düşürmüştü. Annem önüme gelen herkese Nadia'nın Taiz'e hastaneye getirilmesi için yalvarmayı denemiş. Ne yazık ki bütün yollar valinin makamına, dolayısıyla Faysal'a çıkıyormuş. Faysal ise annemin endişelerini tipik kuruntular sayıp bıyık altından gülmekle yetiniyor, kibirli tavırlarla anneme kaygılanmamasını, köydeki kadınların işlerini bildiklerini, Nadia'nın da doğurmakta tecrübeli olduğunu söylüyormuş. Oysa bizim endişelenmemizin asıl nedeni tam da Nadia'nın önceki tecrübeleriydi. Bize kulak veren herkese doktorların Nadia'ya bir daha çocuk yapmaması tavsiyesinde bulunduklarını anlatıp durduk. Doktorların tavsiyesini dinlemeyerek, dikkatsiz davranıp gene hamile kalmak tümden Nadia'nın hatasıymış gibi omuzlarını silkip bu konuda endişelenmek için çok geç olduğunu söylediler. Sanki kardeşime seçme şansı vermişlerdi. Sanki kocasının isteklerine hayır diyebilirdi. Sanki eczaneye gidip gebelik önleyici ilaçlar alabilir ya da doğum kontrol hapları için doktora görünebilirdi. Nadia'ya seçim yapma özgürlüğü verilmediğine göre yeniden doğum yapacaksa bunun için şehre gelmesine izin verilmesi tek doğru adım gibi görünüyordu. Doğum sırasında herhangi bir terslik olursa Taiz'de tıbbi müdahale yapılabilirdi. Halbuki köyde Nadia diğer kadınların becerilerine güvenmek zorundaydı. Köylü kadınların doğum konusunda tecrübeli olduklarına hiç şüphe yok. Mecbur kaldıkları için tüm hayatları boyunca birbirlerinin doğumuna yardım etmeleri gerekiyor. Yine de bütün bunlar çıkabilecek ciddi bir sorun karşısında ne yapmaları gerektiğini tam olarak bildiklerini göstermez. Hiçbirinin elinde tıbbi araç gereç, en temel antiseptikler veya sterilize edici aletler olmadığına göre anormal durumlarda ne yapabilirler ki? Sorun çıkmadığı sürece köylü kadınların ellerinden geleni yapacağını biliyorduk. Peki ya sorun çıkarsa? O zaman Nadia'yı kurtarmayı nasıl ümit edebilirlerdi? Nadia doğumda ölürse erkekler onu silkip kabahati kadere yıkarken annemin kızını, benimse kardeşimi kaybedeceğimizi, çocukların da annesiz kalacağını biliyorduk. Yetkililer ise bir baş ağrısından daha kurtulacaklardı. Ben İngiltere'de bu düşüncelerle boğuşurken anlaşılan bütün kartlar Nadia'nın aleyhine karılıyordu. Aslında kardeşimin bunca doğumdan sağ çıkabilmesi bile bana bir tür mucize gibi gelmeye başlamıştı zaten. Gecenin en koyu saatlerinde uyuyamaz ve yatağımda dönüp dururken Markus'u köyde doğurmanın ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlıyorum. Abdülheda'nın huysuz karısı Verda'dan başka yardım edecek hiç kimse yoktu. Üstelik yöntemleri çok kaba ve acımasızdı. Gecenin bir yarısı bebeğin gelmekte olduğunu ilk söylediğimde bana inanmak istememişti. Sonunda şalvarımı çıkarıp ıkınmaya başladığımda ben acı ve korkuyla çığlık atarken o da bir fenerle gönülsüzce bacaklarımın arasını yoklamaya başlamıştı. Derken o korkunç an gelmiş, Verda birden sessizliğe bürünmüştü. Ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Meğerse göbek bağı Markus'un boynuna dolanmış. Abdülheda geriden karısına bağırıp torununa ne olduğunu öğrenmek isterken Verda fener ışığında göbek bağını çözmeye çalışıyordu. Nadia'nın buna benzer bir işkenceyi kötü sağlığının doğurduğu güçlüklerle birlikte yeniden yaşamak zorunda olduğunu düşünmek çok korkunçtu. Kardeşimin doğum sırasında acıdan öldüğünü, böyle anlarda bir kadının yüz yüze kaldığı tehlikelerin farkında olup onu kurtarmak için ellerinden hiçbir şey gelmeyen kadınların birbirlerine kayıtsızlıkla omuz silktiklerini hayal ettim. Nadia'dan bu kadar uzak olmak, hayal gücümün en karanlık sahneleri gözümün önüne getirmesi ve zihnimi rahatlatmanın hiçbir yolunun olmaması anlamına geliyor. Şimdiki toparlamasının o ustura kesiğinden kaynaklandığına eminim ve aslında neye işaret ettiği hakkında da ancak tahminlerde bulunabiliyorum. Üstelik ne kadar tahmin yürütsem aklıma o kadar kötü şeyler geliyor. Tedavi edilmesi gereken fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu bilmek, Nadia'yı en çok seven insanların onun Yemen'den çıkarıp İngiltere'ye döndüğünü görme konusunda ümitlerini kaybetmemelerinin bir başka nedeni. Kardeşimin iyice bir muayeneden geçmesi ve tedavi edilmesine, ayrıca istediği bir doğum kontrol yöntemini kullanmasına izin verilmesi gerekiyor. Belki doktorların onun için yapabileceği bir şey kalmamıştır ama hiç değilse bir şans verilmeli. Belki bitkin görünüşü sadece güneş altında çok fazla çalışmasının ve onu yorgun düşürüp erkenden yaşlı görünmesini sağlayan zor hayatının sonucudur. Keşke böyle olsaydı. O zaman kötü düşünceleri bir nebze olsun kafamızdan silip atabilirdik. Nadia, İngiltere'ye sadece birkaç haftalığına bile olsa tatile gelseydi onu deli gibi şımartırdık. Etrafında pervane olur, en sevdiği yemekleri yapar ve gücünü tekrar kazanmasını sağlardık. Nadia'nın zorlu hayatı yaklaşık 20 yıldır aynı şekilde devam ediyor. Yükünün bir kısmını omuzlayacak bir kocası, ev işlerine yardım edip bazı sorumlulukları üstlenecek kimsesi olmadığından, bir eş ve anne olmanın beraberinde getirdiği zorunlu işler ona dinlenecek zaman bırakmıyor. Govard ile karısı, Nadia'nın çocukları yetmiyormuş gibi bir de kendi çocuklarını kardeşinin başına bırakarak uzun yıllar önce İngiltere'ye geldiler. Kaynanasının yalnızca tatil için gittiğini ve yakında döneceğini söylemişlerdi. Fakat böyle bir şey olmadı. Bir kadın İngiltere gibi kadınların özgür olduğu, sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği ve yemek pişirmek, çamaşır yıkamak gibi işleri kolaylaştıran birçok modern cihazı kullanabildiği bir toplumda yaşama şansı varken niçin o tür bir hayata dönmek istesin ki? Annem o gece haklı olduğunu bildiğinden tavsiyeme kulak verdi. Sabahın 5'inde onları arabayla alacak kişiler ve Faysal'la buluşmaya gitmedi. Çok zor bir karar olmalıydı. Fransız film ekibiyle Taiz'e gittiğimizde benim de benzer bir seçim yapmam gerektiği için annemin o anda nasıl duygular içinde olduğunu hayal edebiliyordum. Benim de bir yanım her türlü tehlikeye rağmen köye gitmek istiyordu. Markus'u görebilmemin tek yolu buymuş gibiydi. Diğer yanım ise bu riski göze almakla aptallık edeceğimi, hiçbir güvencenin bulunmadığını söylüyordu. Oraya gittiğimde oğlumu 5 dakikadan fazla görmeme izin vermeyebilirlerdi. Üstelik gösterecekleri bile şüpheliydi. Anne olmak bazen insanı iki arada bir derede bırakabiliyor. Bir yandan çocuklarınız için her şeyi yapmaya, ölmeye bile hazırsınız. Öbür yandan ölürseniz onları korumak için elinizde kalan son şansın da uçup gideceğini bilirsiniz. Annemin Nadia'dan arabayla sadece birkaç saat uzaklıktayken Taiz'e tıkılıp kaldığı o gece neler hissetmiş olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Annem Nadia'nın her gün doğum sancısı çekiyor olabileceğini biliyordu. Ona ulaşmaya çalışırsa hemen hemen kesinlikle öldürüleceğinin de farkındaydı. Arabanın dışarıda beklediğini hayalinde canlandırmış ve bir an önce aşağıya inmek için dayanılmaz bir arzu duymuş olmalıydı. Tabii aşağıya inseydi Faysal'dan ve arabadan hiçbir iz de bulamayabilirdi. Annemle Yana'ya güvenli otel odalarında kalmayı tercih ettiği için gerçeğin hangisinin olduğunu bilme şansımız hiç yok. Annemin Faysal'ın onu o şubeye götürme teklifini geri çevirmesiyle birlikte başka yetkililerle temasa geçmek iyice zorlaşmıştı. Kuşkusuz Faysal valiye gidip annemi memnun etmek için elinden geleni yaptığını fakat onun son dakikada yardımı reddettiğini rapor etmişti. Böylece annemin zaten doğruğunda olan aksi ve inatçı bir kadın olma ünü bir kez daha doğrulanacaktı. Yetkililer bu defa sesimizi keseriz umuduyla dosyamızı bir kez daha rafa kaldırabilirlerdi. Ama annem de böyle umutları boşa çıkarmaya kararlıydı. Birkaç hafta sonra köyden haber aldım diye haber verdi annem. Ne haberi? Telefon hattından korkunç bir haber gelebileceğini düşündüğümde bir an kalbim durmuştu sanki. Nadia bebeğini doğurmuş. Bir oğlan. O iyi mi? İyi olduğunu söylüyorlar. Ama öyle olmasa bana aksini söylemezler herhalde, değil mi? En azından Nadia'nın da bebeğin de sağ olduğunu biliyorduk artık. Biri ölmüş olsaydı mutlaka bize söylerlerdi. Bu haber içimi rahatlatmasına rağmen diğer görevlerinin yanı sıra Nadia'nın yeni doğmuş bir bebeğe de bakacak gücü kendinde nasıl bulacağını hala hayal edemiyordum. Kardeşim yaşıyorsa annem ve Yana'nın onu tekrar görme umudu vardı. Bebeğin erkek olması beni ayrıca sevindirmişti. Çünkü erkekler tüm haklara sahipken kadınlara hiçbir hak tanımayan bir dünyada annemin yeni torununun ne de olsa mutlu bir hayat sürme şansı vardı. Annem bir buluşma ayarlanmasını istediğinde Müslüman ülkelerde gelenek olduğu üzere Nadia'nın doğumdan sonra 40 gün boyunca hiçbir yere gidemeyeceği söylenmiş. Aslında geleneğe göre anne bebeğiyle birlikte kocasına dönene kadar 40 günlüğüne kendi annesine gider. Bundaki amaç kadının gücünü tekrar kazanıp evlilik görevlerini sürdürmeye hazır olana dek dinlenmesine olanak tanımak ve anneannenin bebeğin bakımına yardım etmesini sağlamaktır. Oysa anneme söyledikleri bu geleneğin uygulanma biçiminin tam tersiydi. Geleneğe gerçekten uymak isteselerdi annemin onu görmesini engellemek yerine Nadia dinlenebilsin ve annem ikisine de bakabilsin diye bebekle birlikte 40 gün için taize getirirlerdi. Gerçekte Aşube gibi bir köyde kadınlara hiçbir zaman 40 gün dinlenme şansı verilmezdi. Yeni doğum yapmış bir kadın genellikle 1-2 gün içinde kalkıp yine su taşır, yemek pişirir, temizlik yapar, hatta tarlada çalışırdı. Markus'u doğurduktan sonra ne kadar çabuk iş yapmaya başlamamın beklendiğini gayet iyi hatırlıyorum. Erkekler kadının çekebileceği acıya bakmadan cinsel ilişkiye girmeyi dayatmakta da aceleciydiler. Belki gelenek erdemli Müslümanlar arasında hala sürüyordur. Ancak Nadia'nın böyle bir haktan yararlanamayacağını biliyordum. Annem yetkililerin yalan söylediğini bilse bile onlarla tartışamazdı. Zaten annemi Müslüman adetlerinden anlamayan yabancı bir kadın sayıp itirazlarına kulak asmıyorlardı. Dedikleri dedik olduğuna göre anneme vizesinin süresini bir kez daha uzatmaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bunu gerçekleştirmekse onu ciddi bir sorunla yüz yüze getirecekti. Faysal, annemin pasaportuna gerekli damgayı vurdurabileceğine inanmamıştı. Onu 40 gün bekletmekle pes ettirip annemin Nadia'yı görmeden evine dönmek zorunda kalacağını düşünmüştü. Ancak annem sırf şans eseri pasaportunu damgalatıp vizesini uzatabilmesi için onu kime götüreceğini bilen bir taksiciyle tanışmış. Sonuçta 40 gün bittiğinde annem hala orada olacaktı. Faysal bu duruma öfkelenmiş tabii ama bir şey de yapamamış. Günün birinde ondan kurtulup kurtulamayacağını merak etmiştir herhalde. Tozlu, sıcak ve gürültülü Taiz'de beklemek zorunda olduğu 40 günlük bıktırıcı süre içinde annem Abdül isimli genç bir Suriyeli ile tanışmış. Abdül, annemlerin pek yemek verilmeyen, verildiğinde ise yenilmeyecek kadar kötü olduğu bir otelde kalırlarken keşfettikleri bir restoranda aşçıymış. Herkesin içinde yabancı bir kadınla, hele bu kadının adı baş belasına çıkmışsa, arkadaşlık ederken görülen birisinin yetkililerle başının derde girme ihtimali bulunmasına rağmen Abdül anneme karşı sevecen ve ilgili davranmış. Annem önceleri adamın yalnızca cana yakın davrandığını düşünüyormuş. Ta ki onu restoranın ortasında öpene kadar. Dünyanın bu bölgesinde bir Arap erkeğinin bunu yapması inanılmaz bir cesaret. Çok geçmeden ikisi birbirine aşık olmuş. O gün annemle telefonda konuşurken ortada bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Hiç kimsenin anne veya babasının da romantizm yaşayabileceğini aklına getirdiğini sanmıyorum. Herhalde bu yüzden ben de anlamakta biraz geciktim. Sonunda ne olduğunu anlayınca hemen içimi kemiren korkunç bir panik duygusuna kapıldım. Abdül'ün kişiliğiyle ilgili hiçbir şey bilmemekle birlikte Arap erkeklerini genel olarak tanıyor ve kadınlara nasıl davrandıklarını biliyordum. Çıldırmış gibiydim. Anneme bağırarak bunu yapmamasını, onunla ilişkiye girmemesini söyledim. Aptallık ettiğini, işin içinde bir bit yeniği olabileceğini ve hatta Abdül'ü casus olarak Faysal'ın göndermiş olabileceğini söyledim. Başka bir Arap erkeğinin daha ailemize yaklaşmasına izin vermesi beni dehşete düşürmüştü. Geçirdiğim onca tecrübeden sonra Abdül'ün gerçek bir dost olabileceğini hayal bile edemiyordum. Gizli bir amacı olmalı diye düşünmüştüm. Farklı bir açıklaması olmalıydı. İyice bellemiş olmam gerekirdi ki annem aklıma koyduğu şeyden caydırılabilecek bir insan değildi. Ayrıca ne yapacağı beni ilgilendirmezdi. Zaten o da haklı olarak bana aldırış etmedi. Annem, Yana ve Abdül 40 günün dolmasını beklerken Taiz'den biraz uzaklaşmak için Aden'e gittiler. Galiba Yana ilk başta onlarla birlikte gitmekte gönülsüzmüş. Taze sevgililere ayak bağı olmaktan çekinmiş olmalı. Yine de annem ısrar etmiş. Bu kısa tatilde Yana vaktinin çoğunu yalnız başına denize girip çıkarak veya plajda kitap okuyarak geçirmiş. Belki annemle biraz uzaklaşmaları daha iyi olmuştur. 2 aydır neredeyse içtikleri su bile ayrı gitmemişti. Günün hemen her saatini bir otel odasında beraber geçirebilmek gerçek bir dostluk sınavı.